Hoş geldin. Bugün senin için oldukça hassas ve gündemi epey meşgul eden bir konuyu masaya yatırıyoruz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Emir Subayı Albay KKN'nin hani FETÖ bağlantısı iddiasıyla tutuklanması ve sonrası bayağı yankı uyandırdı. Elimizdeki ana kaynakta Müyesser Yıldız'ın bu konuyu bayağı detaylı inceleyen bir makalesi. Amacımız da işte bu karmaşık olayın kilit noktalarını senin için biraz daha anlaşılır hale getirmek.
Evet, yani bu olay aslında 15 Temmuz sonrasındaki TSK içindeki FETÖ ile mücadele denen sürecin ne kadar hani girift olduğunu bir kez daha gösterdi ve bazı temel soruları da tekrar gündeme getirdi tabii.
Kesinlikle. Özellikle bakana bu kadar yakın bir ismin hem de yıllar öncesine dayanan ankesörlü telefon kayıtları üzerinden suçlanması ki bu ankesör meselesi de hep örgütün iletişim yöntemi olarak sunuluyor, değil mi? Bu durum gerçekten çok dikkat çekici.
Aynen öyle. Çok çarpıcı bir durum.
O zaman hemen başlayalım. Anladığım kadarıyla bu tek bir olay değil, daha geniş bir operasyonun bir parçası aslında.
Doğru. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir dalga bu. 174'ü muvazzaf, toplam 176 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti o dönemde. Hatta başsavcılığın daha önceden de TSK'daki deşifre olmamış FETÖ üyeleri darbecilerden fazla gibi bayağı iddialı açıklamaları olmuştu.
Evet hatırlıyorum o açıklamaları. Zamanlama da ilginç diyorsun. Tam da mecliste komutanların görev süreleri uzatılırken ve MSB yetkilileri de FETÖ liyakatlı subaylarının önünü kesti gibi şeyler söylerken patladı bu olay.
Kesinlikle. Haliyle bu durum farklı yorumlara yol açtı tabii. Muhalefet de hemen sordu. Yani yıllardır bu kadar yakınında hiç mi istihbarat alınmadı diye haklı bir soru aslında.
Peki Albay KK özelinde durum neydi tam olarak? Yani suçlamanın somut dayanağı ne? Kaynak diyor ki 2007 ile 2013-2014 arası ankesörlü ya da sabit hatlardan aranmış. Denizci kadrosunda ama yıllardır özel kuvvetlerde görev yapıyor. Bu da ilginç bir detay.
Evet, iki ayrı telefon hattı üzerinden suçlama yapılmış. Birincisi, baldızının adına kayıtlı ama eşinin kullandığı bir hat. Fakat işin tuhafı, bu hat emniyetin kendi raporunda bile değerlendirme dışı bırakılmış. Yani delil sayılmamış aslında.
Nasıl yani? Değerlendirme dışı ama yine de suçlamaya dahil mi ediliyor?
İşte orası biraz karışık. İkinci hat ise KK'nın bizzat kullandığı kendi hattı. Orada da ilginçlikler var. Çoğu sivil kişiler tarafından yapılan 15 farklı arama bulunmuş. KK'nın hiç görev yapmadığı İstanbul'dan aramalar var mesela. Biri 851 saniye, bayağı uzun bir konuşma. Diğeri sadece 2 saniye, yani çalmış, kapanmış gibi.
Bir de şu meşhur ardışık arama iddiası var değil mi? Savcılığın sıkça örgüt içi haberleşme kanıtı saydığı bir yöntem bu sanırım.
Evet. Ardışık arama dedikleri şey, kaynakta anlatıldığına göre önce başka bir yüzbaşı aranıyor, 0 saniye, yani çalıyor, açan yok. Hemen ardından KK aranıyor, o da 18 saniyelik bir görüşme.
Peki KK ne diyor buna? Savunması ne olmuş?
KK'nın ifadesi şöyle, o dönem kışla da cep telefonu yasaktı, acil bir durumda personel ankesörden arardı, muhtemelen diğer yüzbaşıya ulaşamayınca beni aramışlardır. Mantıklı bir açıklama gibi duruyor aslında.
İşte burada bir çelişki var gibi. Emniyet raporu periyodik arama, şifreli kaydetme gibi örgütsel yöntem bulunamadı diyor. Ama sonra hem bu tekil aramalar hem de o değerlendirme dışı bırakılan eşinin hattı bile dosyaya konup tutuklama kararı çıkıyor. Öyle mi?
Kaynakta başka örnekler de var. Mesela MP diye bir subay aynı suçlamadan daha önce takipsizlik almış. Yani kovuşturmaya yer yok denmiş ama bu yeni dalgada tekrar gözaltına alınıyor.
Bu da delillerin tutarlılığı konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor tabii.
Kesinlikle. Bu yüzden de KK'nin avukatı Süleyman Demirel İlbak duruma itibar suikasti diyor ve hatta Ergenekon balyoz davalarına benzetiyor.
Bir de atanma süreci meselesi var. Yani Bakan Güler bizzat istemiş, ÖKK önermiş ve atanmadan önce de detaylı güvenlik soruşturmasından geçmiş bu kişi.
Evet. O da çok önemli bir nokta. Ve MSB'nin tavrı da ilginç bulunmuş kaynakta. Savcılık bilgi verince KKN'den savunma falan istemeden direkt emeklilik dilekçesi vermesini istemişler. Dilekçeyi verir vermez de evinden gözaltına alınmış.
Yani bir nevi sen git biz sonra bakarız gibi bir durum mu olmuş?
Biraz öyle yorumlanabilir. Kaynak da bunu Serdar Atasoy vakasıyla karşılaştırıyor. Hani Atasoy'un atanmasından sorumlu olanlar sorgulanmamıştı ya. Burada da sanki bu kişi onca soruşturmaya rağmen bu göreve nasıl geldi sorusunun üzeri örtülüyor gibi bir ima var.
Anladım. Peki hukuki süreç nasıl sonuçlandı? Mahkeme ne dedi?
İstanbul'da hazırlanan iddianame görev yeri Ankara olduğu için yetkisizlikle Ankara'ya gönderilmiş. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı kabul etmiş ama önemli bir karar vermiş. Demiş ki KK'nın tutuklu kaldığı süre, delil durumu, delillere etki etme ihtimalinin olmaması ve kaçma şüphesi yok. Bu gerekçelerle yurt dışı çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar vermiş.
Yani tutukluluğun devamına gerek görmemiş mahkeme ama dava sürüyor.
Aynen öyle. Tutuksuz yargılanacak ve mahkeme sadece tahliye etmekle kalmamış, emniyetten ve BTK'dan çok daha detaylı HTS kayıt analizleri istemiş. İşte arama detayları, saatleri, süreleri. Özellikle FETÖ'nün kullandığı iddia edilen o mahrem imam arama yöntemleri var ya, kısa çaldırmalar, belirli saatler falan, bunlarla uyumlu mu değil mi iyice araştırılsın demiş.
Bu da aslında baştaki sürecin biraz eksik ya da aceleci yürütülmüş olabileceğini mi gösteriyor?
O yönde bir işaret olarak okunabilir tabii. Yani mahkeme daha fazla, daha derinlemesine kanıt ve analiz istiyor.
O zaman özetlersek, bakanın en yakınındaki bir isimle ilgili bu olay, ankesör soruşturmalarındaki delil yorumlama biçimleri, belki biraz aceleci kararlar ve itibar suikastı iddiaları. Bütün bunlar hakkında ciddi sorular doğuruyor. KK'nın böyle medyatik tutuklanması, sonra mahkemenin yetersiz delil ve kaçma şüphesi yok diye tahliye edip ek araştırma istemesi, sürecin ne kadar hassas ve aslında karmaşık olduğunu gösteriyor, değil mi?
Kesinlikle. Ve bu bizi şu temel soruya getiriyor aslında. Bu kadar kritik görevlerdeki insanlar hakkında ciddi iddialar çıktığında, hani tüm deliller sağlamlaşmadan, her şey netleşmeden, kamuoyu önünde adeta bir infaz süreci yaşanması ne kadar doğru? Belki de adaletin tam ve doğru tecelli etmesi için daha sabırlı, daha titiz olmak gerekmez miydi?
Çok doğru bir nokta. İşte bu sorular üzerine düşünmek sanırım bu tür olayları daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olabilir.